Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça üzücü bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Bugünkü hikayemiz Türkiye'den ve yakın tarihten. Olay her ne kadar 2019'da gerçekleşmiş olsa da biz meseleyi iyi anlayabilmek adına olayların ilk başladığı vakitlere, yani yaklaşık 6 sene öncesine gideceğiz öncelikle. Bu hikaye ilk olarak Cengiz ismindeki bir adamın henüz 16 yaşında bir kız çocuğu olan Sevcan'ı kaçırmasıyla başlıyor. Sevcan'ın bir ablası var ve o sıralar kendisi Cengiz'le beraber. Resmi nikahları yok ancak yaklaşık 2 senedir bir arada yaşıyorlar. Dini nikahları var zannediyorum ki, çünkü Sevcan ablasının birlikte olduğu Cengiz'e enişte diye hitap ediyor. Yani aile tarafından bilinen bir ilişki bu. Bir gün Sevcan enişte olarak hitap ettiği Cengiz'le kaçıyor. Ablası da bir süre sonra kardeşinin birlikte olduğu adamla kaçıp Cengiz'in köyüne yerleştiğini öğreniyor. Ablanın durumunu öğrenmesiyle birlikte Sevcan'ın ailesi de tabii bu durumu öğreniyorlar. Bu kısım pek net olmasa da Cengiz'in küçük yaşta bir çocuğu kaçırmış olmakla ilgili bir araması var ailesinin söz ettiğine göre. Bu nedenle Sevcan'ın ailesinin Cengiz'i şikayet etmiş olduğunu düşünüyorum. Araması olduğu için Sevcan 18'ine bastığında da kendisiyle resmi nikah yapmıyor Cengiz. Onun bir şekilde yakalanabileceğini, yani kendisinin bir şekilde yakalanabileceğini düşünüyor bundan dolayı. Dini nikah yapılıyor aralarında. Bir şekilde 5 sene boyunca hayatlarına devam ediyorlar. Sevcan 22 yaşına geldiğinde hamile olduğunu öğreniyor. Bu habere tüm aile çok seviniyor. Ancak bir taraftan da bu durum insanları işkillendiriyor açıkçası. Çünkü Cengiz Sevcan'dan önce benzer şekilde aynı evi paylaşarak böyle imam nikahlı bir şekilde başka kadınlarla da yaşamış. Ancak hiç çocuğu olmamış. Bu kadınlar arasında da esasında Cengiz'in çocuğu olmadığı konuşuluyor. Aynı şekilde Sevcan'la birlikteliğinin ilk 5 senesinde de Sevcan hamile kalmamış. Ve burası yaklaşık böyle 7-8 hanelik bir köy. Herkes birbirini tanıyor ve büyük çoğunluğu da birbiriyle akraba. Haliyle bir takım söylentiler çıkıyor. Kimse net olarak itiraf etmese de herkes kendi arasında Sevcan'ın hamileliğiyle alakalı dedikodu yapıyor. Bu hamilelik esnasında eve gidip gelmekte olan akrabalardan birisi de Deniz. Deniz Cengiz'in ablasının oğlu. Bu noktada eve girip çıkması oldukça doğal. Ancak Sevcan doğum yaptıktan hemen sonra Deniz ve Sevcan bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Yani Sevcan eşinin yeğeniyle sevgili oluyor. Söylediklerine göre bu ilişki çocuğun doğumundan sonra başlıyor. Ancak elbette bu ifade Deniz ve Sevcan'a ait. Bizler ilişkinin net olarak ne zaman başladığını bilemiyoruz. Bu arada elbette Sevcan ve Deniz de aşklarını gizli yaşıyorlar. Çünkü Cengiz ve Sevcan hala birlikteler dini nikahlı olarak. Çocukları da doğmuş durumda. Bu ilişkiyi bilen tek kişi ikiliyi birbirlerine yakın oldukları bir anda yakalayan Özkan. Özkan da Deniz'in erkek kardeşi oluyor. Özkan ikiliyi kendi söylemine göre uyarıyor bu birlikteliğin çok yanlış olduğuyla ilgili. Ancak ikili birbirlerini sevdiklerini söyleyerek ilişkilerine devam ediyorlar. Bu hikayede aile ilişkileri oldukça karmaşık ne yazık ki. Tekrar etmek gerekirse Sevcan ablasının birlikte olduğu kişiyle kaçıyor ve daha sonra da kaçtığı bu kişinin yeğeniyle bir ilişki yaşamaya başlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ortada epey tehlikeli ilişkiler var ve bu ilişkilerde bir gün Deniz ve Özkan'ın kavga etmesiyle birlikte patlak veriyor. Özkan ve Deniz Cengiz'in 3 yeğeninden ikisi oluyor. İkili Cengiz'in kız kardeşinin çocukları. Bir çocuğu daha var Cengiz'in kız kardeşinin, ancak o kişiden bahsetmeyeceğiz çünkü hikayeyle hiç ilgisi yok kendisinin. Deniz ve Özkan ciddi anlamda bir çatışma içerisindeler. Bu çatışma abisi ve yengesi arasındaki ilişkiden bağımsız aslında. Hiçbir şekilde anlaşamıyorlar ve sürekli kavga ediyorlar. Yani ömürleri boyunca böylelermiş. Aslına bakarsanız iki kardeş de gözlemlerime göre oldukça agresif tipler ve çok ufak olaylar bile onlar arasında tartışmaya, hatta çok ciddi kavgalara dönüşebiliyor. Bir gün yine bilmediğimiz bir sebeple iki kardeş kavga ediyorlar ve Özkan abisi Deniz'e çok sinirleniyor. Ondan intikam almak istiyor ve bu intikamı alabilmesi için de elinde çok güzel bir kozu var. Yengesi ve abisi arasındaki ilişkiyi birkaç kanıtla birlikte amcası Cengiz'e göndermeye karar veriyor. Bu kanıtların ne olduğu ile ilgili yine net bir bilgi yok esasında. Bazı görüntüler olduğu söyleniyor. Özkan pek de düşünmeden Deniz'e olan siniriyle amcasını arayarak Sevcan'la Deniz arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Bunu bir şekilde kanıtlamış olmalı. Çünkü Cengiz de bu ilişkiden emin oluyor bu konuşmanın ardından. Daha sonra eve gidiyor ve evde çok ciddi bir tartışma yaşanıyor. Köy sakinlerinin anlattıklarına göre köyden de duyuluyor bu tartışma ve Cengiz bu tartışma esnasında ufak çocuğu kucağına alarak duvara çarpmaya çalışıyor. Ancak o esnada yanında olanlar buna engel oluyorlar. Bu yaşananlardan anlaşılan şey Cengiz'in o esnada bir şekilde bu çocuğun kendisinden olmadığını düşünmüş olması, yoksa çocuğa zarar vermeye çalışmaz. Aslına bakarsanız daha önce de söz ettiğim gibi bu konu köy sakinleri arasında zaten uzun süredir konuşuluyor. Ancak Sevcan'ın ilişkisi sanıyorum ki o noktada tuz biber oluyor meseleye. Daha sonra Sevcan ve bebeği Cengiz'in kardeşi tarafından alınarak başka bir ilçedeki evine götürülüyor. Cengiz çok sinirli olduğu için bebeğe ya da Sevcan'a zarar verebilir diye düşünerek bu adımı atıyorlar haklı olarak. Sevcan ve bebek yaklaşık 10 gün kadar bu evde kalıyor. Ve bu 10 günün sonunda da köyden Cengiz'in kalp krizi geçirerek öldüğü haberi geliyor. Köydeki söylenti Cengiz'in Sevcan'ın ilişkisini öğrendikten sonra kalp krizi geçirdiği oluyor tahmin edersiniz ki. O süreçte Sevcan da çocuğuyla birlikte ailesinin evine geri dönüyor. Eşi artık ölmüş çünkü. Bu arada bu süreçte zavallı çocuğun kimliği bile yok. Söylenene göre baba Cengiz çocuğun kimliğini çıkarırken eski aramasından dolayı tutuklanacak olmaktan korkuyor ve kimlik çıkarılmıyor. Ancak bu noktada da aslında bazı söylentiler var. Yine acaba çocuğun kendinden olmadığını mı düşündü, bundan mı şüphelendi falan gibi. Sevcan aile evine döndükten sonra kızına Ecrin ismini koyuyor ve bir süre Ecrin bebek ve Sevcan baba evinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu esnada köyde de Deniz'in ailesi artık oğullarının evlilik yaşının geldiğine ve ona uygun bir kadın bulmaya karar veriyorlar. Bunu öğrenen Deniz ailesine Sevcan'ı sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söylüyor. Bu noktada anne ve baba, özellikle de baba, bu evliliğe karşı çıkıyorlar. Çünkü her ne kadar Cengiz'le resmi nikah olmasa da bu kişi Deniz'in yengesi konumunda. Ancak Deniz oldukça kararlı ve bu noktada ailesini de karşısına alarak eğer Sevcan'la evlenmezse kimseyle evlenmeyeceğini, onu sevdiğini söylüyor. Zaten Sevcan da Cengiz'le birlikteliği döneminde Deniz'le birlikteydi. Haliyle Sevcan da bu evliliğe sıcak bakıyor. Sonuç olarak herkes karşı çıkıyor olsa da Sevcan ve Deniz resmi nikah kıyarak evleniyorlar. Devamında da Deniz Ecrin'in de kimliğini çıkararak onu üzerine alıyor ve resmi olarak Ecrin'in babası olmuş oluyor. Bu süreçte köylüler bu yaşananları epey yadırgıyor ve aslında bu evliliği de doğru bulmuyorlar ancak hayat bir şekilde devam ediyor. Deniz gerçekten de Ecrin'e babalık yapıyor. Bütün köy ve ailenin yakınları Deniz'in Ecrin'e olan düşkünlüğünün farkında. Bu konudan bağımsız olarak epey takdir edilmesi gereken bir durum bu. Yani birlikte olduğunuz kadının çocuğunu da bu şekilde sahiplenmek ve korumak gerçekten çok güzel bir davranış. Ancak köyde konuşulan şey bu değil. Bu bebeğin Deniz'e ait olabileceği, çünkü bildiğiniz gibi Deniz ve Sevcan henüz Cengiz hayattayken ilişki yaşamaya başlıyorlar. Kendileri her ne kadar bu ilişkiye Ecrin'in doğumundan sonra başladıklarını söyleseler de bu onların ifadesi ve gerçeği yansıtıyor mu bilemeyiz. Köylüler de bu şekilde dedikodu yapıyorlar. Özellikle de herkes tarafından Cengiz'in daha önce seneler boyunca hiç çocuk sahibi olmadığı bilindiği için. Bu arada Deniz ve Sevcan aynı köyde Deniz'in ailesinin evinde yaşıyorlar bu evliliğin sonrasında. Kendilerine ait ayrı bir evleri yok yani. Bir süre sonra da Sevcan tekrar hamile kalıyor. Diğer yandan bildiğiniz gibi Deniz ve kardeşi Özkan da pek anlaşamıyorlar ve Sevcan'la Ecrin bu eve yerleştikten sonra da kavgalar aynı hızıyla devam ediyor. Ecrin bebek 1,5 yaşına geldiğinde, yani sene 2018'de bir gün Özkan ve Deniz yine tüm köy halkı tarafından duyulan bir tartışma yaşıyorlar. Bu büyük bir tartışma ve o esnada tartışmaya tanık olan Sevcan kendisini kötü hissediyor ve hamile de olduğu için hastaneye gitmeye karar veriyorlar. Deniz zaten çok sinirli Özkan'a ve artık onunla aynı evde yaşamak da istemiyor. Annesi Hacer Hanım'a bu evden taşınacaklarını ve bir daha da buraya gelmeyeceklerini söylüyor. Ecrin'i ve karısı Sevcan'ı alarak hastaneye gitmek üzereyken anne Hacer Hanım oğlunu tekrar evine dönmesini sağlamak için Ecrin'i götürmemelerini söyleyerek onlara yalvarmaya başlıyor. O esnada Hacer Hanım'ın düşüncesi eğer ufak kızı da alıp evden çıkarlarsa bir daha bu eve dönmeyecekleri. Bu nedenle Ecrin'i götürmelerini istemiyor ve Sevcan'la Deniz de Ecrin'i evde bırakarak hastaneye doğru yola çıkıyorlar. O gün arabaları olmadığı için köyden birisi ikiliyi hastaneye bırakıyor. İkili hastaneden çıktıktan sonra bir yere giderek yemek yiyorlar, işte bazı işlerini hallediyorlar, biraz geziyorlar, vakit geçiriyorlar vesaire. Saat akşam 7 sularında Deniz'e bir telefon geliyor. Telefondaki kişi babası ve kendisine Ecrin'i hiçbir yerde bulamadıklarını, ufak kızın kaybolduğunu anlatıyor. Bunun üzerine Deniz ve Sevcan bir taksi çağırıyorlar. Taksi gelene kadar da bir markete girip birkaç limon ve biraz da abur cubur alıyorlar. Bu kısım epey ilginç çünkü çocuğunuz kayıpken ve siz bunu biliyorken girip marketten limon ve abur cubur almak pek de aklınızın alacağı bir şey değil. Taksi geldikten sonra ikili köye geliyorlar ve ufak çocuğu aramaya başlıyorlar. Çocuk 1,5 yaşında olduğu için yürüyebileceği yer sınırlı elbette. Bu nedenle öncelikle daha küçük çapta bir arama yapılıyor. Ancak Ejin'i hiçbir yerde bulamıyorlar. Daha sonra arama çalışmaları jandarmalar tarafından büyütülüyor ve tüm köy ve orman didik didik aranıyor. Ancak ne yazık ki ufak Ejin'den hiçbir iz bulamıyorlar yine. Neler olduğu Hacer Hanım'a sorulduğunda kendisi Ejin'i kapının önünde oynarken bırakıp mutfağa geçtiğini, saatin o esnada öğleden sonra 2 civarı olduğunu, çocuğun da 10 dakika içerisinde kaybolduğunu anlatıyor. Söylediğine göre oğlu Özkan ineklerini aramaya giderken çocuğu giydirip aşağı indirmiş ve Hacer Hanım da çocuğu bulamayınca ufaklığı ya Özkan'ın aldığını ya da Deniz'in hastaneden geri dönerek çocuğunu aldığını düşünmüş. Bu nedenle kendisi pek de endişe etmemiş ve çocuğu etrafta biraz arayıp seslendikten sonra bu ufak arama çalışmasını bırakmış. O gün telefonu da bozukmuş, haliyle Özkan'ı ya da Deniz'i arayarak çocuğu da soramamış. Kendisi her ne kadar Ecrin diye seslendiğini söylese de köyde hiç kimse Hacer Hanım'ın ne sesini duymuş ne de çocuğu ararken kendisiyle karşılaşmışlar. Diğer taraftan telefonu bozuk olsa dahi komşularına giderek telefon isteyebilir ve oğullarına Ecrin yanlarında mı değil mi diye sorabilir. Ancak bunu da yapmıyor kendisi. Şimdi olayları biraz daha iyi anlayabilmek adına Özkan ve annesinin net olarak ifade ettiği o gün neler olduğu olayların ne şekilde geliştiğinden bahsedeceğim. Söylenene göre sabah 11 sularında Özkan buğdayları kontrol etmek için traktörle tarlaya gitmeye karar veriyor. O esnada Ecrin bebek de onunla gitmek istiyor ve Özkan Ecrin'i de alarak traktöre binerek tarlaya doğru yola çıkıyor. Ancak daha sonra Ecrin'in uyuyakaldığını fark eden Özkan traktörden hiç inmeden geri eve doğru geliyor. Annesi ne oldu, niye bu kadar erken geldin diye sorunca da kucağında olan Ecrin bebeği göstererek çocuğun uyuduğunu, bu nedenle geri döndüğünü söylüyor. Özkan Ecrin'i yatırıyor ve kendisi de Ecrin'in yanına uzanarak biraz uyuyor. Daha sonra uyanıyor ve Hacer Hanım'la ikisi biraz oturuyorlar ve ardından Ecrin de uyanıyor. Bu esnada Özkan da inekleri bulup toparlamak için evden çıkmak üzere. Hacer Hanım oğluna giderken Ecrin'i de giydirip aşağı indirmesini söylüyor. Çocuk kapının önünde oynasın biraz diyor yani. Özkan da ufak kızı giydiriyor. Hacer Hanım'la birlikte çocuğu aşağı indiriyorlar. Çocuk oynarken Hacer Hanım mutfağa çıkıyor. Özkan da inekleri aramak üzere yola koyuluyor. Dediğim gibi bu esnada artık saat öğleden sonra 2 civarı. Babaanne 10 dakika kadar sonra çocuğa baktığında çocuğu orada göremiyor ve daha önceden de anlattığım sebeplerden ötürü endişe etmiyor. Hatta akşam 6 gibi eve gelen eşine yemek çay falan veriyor ilginç bir şekilde. Çocuk kayıp diye etrafın aranması, evin babasının Ecrin'i sorması ve çocuğun 4 saattir ortalıkta olmadığı cevabını almasıyla başlıyor. Bu ifadelerde hem çok çelişkili şeyler var. Şimdi çelişkilerin sebeplerini anlatacağım. Hem de diğer taraftan aslında normal böyle hepimizin yaşadığı hayata hiç uymayan şeyler var. Öncelikle Özkan'ın yanına çocuk gitmiş olsa bile normal hayata uymayan kısım dediğim şey şu. 4 saat boyunca çocuk orada ve bu 1,5 yaşında bir çocuk. Bu çocuk hiç mi acıkmadı? Bu çocuk hiç mi altını pisletmedi? Hiç mi bir şey olmadı? Bundan bahsetmek istedim ilk olarak. Daha sonra Hacer Hanım'ın çocuğu aramaması kısmına geleceğim. Kendisi başlangıçta çocuğu aradığını söylüyor. Ancak bu köy yapısı itibariyle sesin epey yankılandığı bir yer. Yani böyle bir köşeden bağırdığınızda köyün hemen her yerinde o ses duyuluyor. Köylüler o gün hiçbir ses duymadıklarını söyledikten sonra Hacer Hanım ifadesini değiştirerek aradığını ama az aradığını söylüyor. Az aramasının nedeni olarak da çocuğun Özkan'ın peşinden gitme ihtimali olduğunu söylüyor. Ancak burası epey küçük bir alan. Yani bir baştan diğer başa 45 dakikada falan yürürsünüz. Böyle söyleniyor. Yani bu noktada da Hacer Hanım oğlunun yanına giderek bebek onunla mı değil mi diye bakabilirdi. Hatta bunu yapmasına bile gerek yok. Yani o kadar yürüyemiyorsa. Komşusu 5 dakikalık yürüme mesafesinde ve ona giderek de bu durumu anlatabilirdi. Yani telefonlarını ödünç alarak Özkan'ı ve Deniz'i arayıp çocuğu sorabilirdi. Diğer yandan Özkan 2 gibi inekleri aramaya çıktığından söz ediyor. Ancak köy halkı bunun normal olmadığını söylüyor. Çünkü ineklerin gideceği 3-5 yer zaten bir tepeden bakılınca görülebileceği için akşam üzeri 5-6 gibi gidilirmiş inek aramaya. Özkan'ın dediği gibi 2'de inek aramaya gidilmezmiş yani. Aynı yaşam şeklini sürdüren köylüler epey manidar buluyorlar Özkan'ın bu açıklamalarını. Özkan bu inek arama işinden de 4 saat sonra geliyor eve bu arada. Bu da yine köy halkını şaşırtıyor. Çünkü bahsi geçen tepeye çıkmasa dahi ineklerin gidebileceği her noktaya yürümesinin maksimum 1 saat süreceğini, ortada 4 saatlik bir iş olmadığını belirtiyorlar. Bu gariplikler olunca tüm köy halkı ve Deniz, açıkçası Hacer Hanım ve Özkan'dan şüphelenmeye başlıyor. Özkan da bu çocuğu Deniz ve Sevcan'ın sattığını veya birisine verdiğini düşündüğünü söylüyor. Bu arada bunun sebeplerinden birisi bir süre sonra Sevcan çocuğun Cengiz'den olmadığını söylüyor ama Deniz'den de olmadığını söylüyor. Başlangıçta işte babasını soruyorlar, bilmiyorum diyor. Hani Cengiz beni satıyordu, o yüzden bilmiyorum babasının kim olduğunu diyor. Ama daha sonrasında acaba bu adam hani bu çocuğu satmış olabilir mi? Yani bir şekilde bu çocuğa zarar vermiş veya çocuğu almış olabilir mi diye sorulduğunda da hayır biz onunla hiç görüşmüyoruz, o çok uzak bir yerde falan diyor Sevcan. Haliyle Sevcan babasının kim olduğunu biliyor mu bilmiyor mu? Eğer bilmiyorsa neden onun hani nerede olduğunu söylüyor? Hani nasıl bilebiliyor o zaman bunu, babasının kim olduğunu bilmiyorsa nerede olduğunu nereden biliyor gibi sorular insanların kafasında oluşuyor haklı olarak. Ancak Sevcan ve Deniz'in üzerindeki bu iddia kısa sürede yalanlanıyor. Çünkü Sevcan ve Deniz'in o gün köye hiç gitmedikleri civardaki güvenlik kameraları tarafından tespit ediliyor. Hani biliyorsunuz hastaneye gitmişlerdi, işte işlerini halletmişlerdi vesaire. Hep şehirdelermiş yani. Hatta çocuğun kaybolduğunu öğrendikten sonra yapmış oldukları alışverişi de bu güvenlik kameraları sayesinde öğreniyoruz. Hani bu limon ve abur cubur aldıkları ilginç alışverişi. Deniz ve Sevcan'ın nerede oldukları ispatlandıktan sonra gözler yeniden Hacer Hanım ve Özkan'ın üzerine dönüyor elbette. Bu arada yeni bir bilgi erişiliyor ve Özkan'ın arama yapıldığı esnada görevlerin yanına giderek bu çocuk boğulduysa, bir yere gömüldüyse parmak izi çıkar mı diye sorduğu öğreniliyor. Özkan da bunu sorduğunu kabul ediyor. Ancak sorma amacının çocuğu bulduklarında katilini de bulabilecekler mi? Bunu öğrenmek olduğunu söylüyor. Hatta sorduğu kişi kendisine bu parmak izlerinin her türlü çıkacağını söyledikten sonra Özkan bir süre ortalıktan kayboluyor. Ve açıkçası yetkililer de bu süre zarfında o esnada 19 yaşında olan genç adamın çocuğun cesedinin yerini değiştirmiş olabileceğini düşünüyorlar. Ancak Özkan bunu kesinlikle reddediyor. Diğer yandan bir süre sonra köyden bir başka tanık ortaya çıkıyor. Bu kişi de Muhammed Bey, kendisi köyün imamı. Muhammed Bey, Ejcin bebeğin kaybolduğu gün dışarıda olduğunu, Özkan'ın traktörünü gördüğünü ancak bu traktörün söylediği gibi sabah 11'de değil öğleden sonra çıktığını gördüğünü söylüyor. Bu aslına bakarsanız çok ciddi bir iddia. Çünkü eğer sabah değil de öğleden sonra evden traktörle çıkıldıysa bu durumda hem Özkan'ın hem de Hacer Hanım'ın tüm hikayesi saatlerle birlikte yalanlanmış oluyor. Muhammed Bey'in dediğine göre o gün öğleden sonra traktörle kendisinin bulunduğu mevkiden geçen Özkan, Muhammed Bey'in görüş alanından çıktıktan sonra bir süre traktörü durdurmuş ve yaklaşık 10 dakika sonra yoluna devam etmiş. Muhammed Bey de bu 10 dakikalık süreçte ne yaptı diye soruyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Özkan ve Hacer Hanım bunu da kabul etmiyorlar. Ve hatta Muhammed Bey'den şüphelendiklerini, köyün imamıyla muhtarlık seçimlerinden kaynaklı bir husumetleri olduğunu, haliyle Muhammed Bey'in Ecrin'e zarar vermiş olabileceğini söylüyorlar. Yani esasında tanık olan Muhammed Bey ailenin gözünde şüpheli oluyor bir anda. Ama gerçeklik payı olmadığı için bu şüpheler açıkçası yetkililer tarafından pek de ciddiye alınmıyor. Ecrin bebeğin kaybından birkaç hafta sonra Özkan İstanbul'dan tekrar köyüne dönüyor. Bu birkaç haftalık süreçte Müge Anlı'nın programına konuklar bu arada. O yüzden İstanbul'da. Daha sonra bir hafta sonu için köye dönüyor ve köye döndüğü bu hafta sonunda köyde çalışma yapan korucular var. Ve bu korucular çalışma yaptıkları alanda yolun ortasında duran bir bebek spor ayakkabısı görüyorlar. Spor ayakkabının yanında parçalanmış bir kazak parçası da var. Aynı köydeki kayıp bebekten haberdar olan korucular hemen jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma hemen olay yerine geliyor ve kısa bir aramadan sonra ne yazık ki bir çocuğa ait olan ve epey zarar görmüş bir cesetle karşılaşıyorlar. Ceset bir uçurumun dibinde bulunuyor ve hem geçen zamandan hem de ne yazık ki bölgedeki vahşi hayvanlardan dolayı epey zarar görmüş ve bozulmuş durumda. Zavallı bebekten kalanlar delil poşetlerine koyularak kimlik tespiti için laboratuvara gönderiliyor ve aileye göstermek için de ayakkabı ve kazağın fotoğrafları çekiliyor. O esnada farklı yerlerde bulunan aile üyelerine gösterilen ayakkabı ve kazak, Deniz, Özkan ve Sevcan tarafından hemen teşhis edilirken ne ilginçtir ki Hacer Hanım tarafından tanınmıyor. Sonra tanıdığını söylüyor ve yaptığı tek yorum yok Özkan'la giderken bunları giymemişti oluyor. Bu arada dikkat çeken detaylardan biri de yol ortasında bulunan bu ayakkabının tertemiz oluşu. Köy bulunduğu bölge itibariyle sürekli yağış alıyor ve yetkililerin bile zorlukla çamura bata çıka yürüdükleri bir yer. Bu bölgede böyle tertemiz, sanki silinmiş gibi bir ayakkabıyla karşılaşmak yetkilileri de düşündürüyor elbette. ayakkabının temizlenerek daha sonra bölgeye koyulduğu düşünülüyor. Eşyaların bulunması da tam Özkan'ın köye döndüğü vakte denk gelince gözler yine Özkan'a çevriliyor. Ve Özkan da bunun özellikle yapıldığını ve kendisine komplo kurulmaya çalışıldığını söylüyor. Bir süre sonra çalışmalar tamamlanıyor ve zaten aslında bölgede başka kayıp bir bebek yok haliyle cesedin Ejin'e ait olduğu belliydi ama bilimsel olarak da net bir şekilde bu cesedin Ejin bebeğe ait olduğu anlaşılıyor. Yapılan çalışmaların sonucunda çocuğun ölümünün doğal ölüm olduğu ve boğulma veya başka bir ize rastlanmadığı belirtiliyor. Bu noktada açıkçası benim kafam çok karışık. Yani tabii ki alanım değil haliyle hiçbir yorum yapamıyorum. Ancak gerçekten merak ettiğim bir şey var. Hani bu kadar bozulduktan haftalar sonra bulunduktan sonra üzerinde hala bu izler kalır mı? Diğer taraftan zaten birçok vahşi hayvan tarafından zarar görmüş bir beden bu. Hala bu suç delillerine ulaşılabilir miydi? Yani gerçekten mi bir şey yok? Buna açıkçası yani bundan emin olamıyorum. Çünkü verilen bu çelişkili ifadelerin başka bir anlamı yok benim gözümde ve birazdan da belirteceğim bazı sebeplerle bu doğal ölüm hakikaten de akla pek yatkın gelmiyor bana kalırsa. Bu arada Hacer Hanım, Özkan, Sevcan ve Deniz sorguya alınıyorlar. Sonuç olarak da iki ayrı tutuklama geliyor. Bunlardan birisi Hacer Hanım'a, birisi de şaşıracaksınız ama Deniz'e. Hacer Hanım o esnada bakmakla yükümlü olduğu çocuğa hakkıyla bakamamış olmasından dolayı yani ihmalle ölümüne sebep olmuş olmasından dolayı cezaya çarptırılıyor. Ancak Özkan konuyla ilgili hiçbir ceza almıyor. Anne Sevcan da Özkan'la birlikte aklanıyor. Ancak kocası Deniz'in kendisine fuhuş yaptırdığını anlatıyor. Bunun üzerine açılan bir diğer soruşturma sonucunda Deniz'in bir fuhuş çetesinin lideri olduğu anlaşılıyor ve Deniz de bu sebeple tutuklanıyor. Yani Deniz'e gelen tutuklamanın Ejin'le bir alakası yok. Ancak gerçekten şaşırtıcı, kendisi bir fuhuş çetesinin lideriymiş. Yani aslına bakarsanız Ejin'in ölümünün doğal yollarla olduğu ve bunun bir ihmal suçu olduğuna karar veriliyor. Ancak Ejin'in eviyle bulunduğu bölgenin arası bir yetişkinin 40 dakikada yürüyebileceği bir mesafe. Küçük Ejin bu yolu hiç düşmeden, ağlamadan, bağırmadan nasıl yürüyebilir gerçekten bilemiyorum. Özellikle belirli kısımları gerçekten yetişkinlerin dahi zorlukla çıktığı bir bölge. Yani baktığınız zaman bir şekilde çocuğun orada düşmesini ve o noktada kalmasını beklersiniz. Ben hala gerçekten o çocuğun tek başına oraya gittiğine inanamıyorum. Diğer yandan verilen çelişkili ifadelerin sebebi de anlaşılamıyor bu noktada. O zaman neden böyle ifadeler verildi? Neden her şey çelişkili birbiriyle? Yani aslına bakarsanız o gün her şey normaldekinden farklı bir şekilde ilerlemiş ve çocuk da tesadüfen kaybolmuş ve ölmüş. Açıkçası benim pek de aklımın alabildiği bir şey değil bu. Sizler de fikirlerinizi ve yorumlarınızı Instagram hesabımızdan paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. Konuyla alakalı konuşmuş oluruz böylece. Evet, bugün tüm ülkeyi derinden yaralayan Ejin bebeğin hikayesinden söz ettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek dileğiyle herkese sevgiler.